Ayrım 3.
Klasik demokrasinin uygulandığı bazı ülkelerde, bu arada 1971'den beri Türkiye'de, bir istisna kuralı olarak uygulanan ve kötüye kullanılmaması için türlü önlemler alınan kanun hükmünde kararname yoluna benzer yollar, Marksist rejimlerin devlet sisteminde olağanlaştı ve sık sık kullanıldı. Bunun temel gerekçesi şurada. Marksist ülkelerin rejimleri herhangi bir güçler ya da görevler ayrılığına değil, tam tersine emekçi sınıf iktidarının bütünlüğüne dayanmaktaydı. Bununla birlikte böyle bir anlayışın klasik demokrasilerdeki hukukulik yerine Marksist demokrasilerde keyfiliği getirdiği sonucuna varmamak gerekir. Oralarda yönetim görevi taşıyanların davranışlarına, disiplinli bir parti örgütü tarafından Marksizmin temel ilkelerine göre bir denetim ve değerlendirme getirildiği ileri sürülmekteydi. O ülkelerdeki anayasalar, ekonomik sosyal gelişmesinin belli bir aşamasında bulunan bir toplumda, Marksist ilkelerin ne ölçüde uygulanabileceğini gösteren genel ve temel belgeler sayıldı. Hatta son 20-25 yıl içinde Marksist hukukçular kendi deyimleriyle bir sosyalist hukukilik yaratmaya, Marksizmin sürekli değişme ihtiyacı ile temel hakların korunması gereğini bir araya getirmeye çalıştılar. Sonuçta Sovyetler Birliği'ndeki ve Doğu Avrupa ülkelerindeki gelişmeler, anayasa hukuku bakımından başlangıçtaki temel başkalığa karşın batıdaki gelişmelerden pek farklı olmayan bir yola girdi. Soru 2. Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? Batıdaki anayasacılık hareketleri, toplumların temel yapılarındaki bir değişikliğin sonucu olarak göründüğü ve daha belirli bir deyimle burjuvazinin devlet yönetimine sahip çıkma çabasıyla ilişkili bulunduğu halde, Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyıl boyunca beliren hareketlerdeki sınıfsal nitelik böylesine kesin çizgilerle ortaya çıkmıyor. Başlangıçtaki ıslahat fermanları ve onların arkasından gelen birinci meşrutiyet, daha çok devlet memurluğundan yetişme bir avuç insanın çökmekte olan devleti kurtarmak için düşünebildiği ve genellikle batıdan aktardığı çarelerden ibaret. Bunları tam anlamıyla birer burjuva reformu saymak kolay değil. Çünkü arkalarında devlet yönetimini ele geçirmek isteyen ulusal bir burjuvazinin ağırlığı yok. Çoğunlukla yüksek devlet memurluğundan gelme kişilerce başlatılan bu atılımların en büyük destekçisi, sanayi ürünlerine pazar arama çabasına girişmiş olan Avrupa burjuvazisi ya da onun yerli uzantılarıdır. Biçim bakımından da birinci meşrutiyet tam bir parlamenter sistem, yani parlamentoya karşı sorumlu bir hükümet düzeni getirmiş sayılmaz. Bu yoldaki en esaslı çaba ikinci meşrutiyet sırasında görülüyor. Parlamenter sistemi Osmanlı Devleti'nde yerleştirme çabasının Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sona ermesinden sonra başlayan milli mücadele dönemi, anayasacılık bakımından da yepyeni bir aşamanın başlangıcı oluyor. Artık hükümdarlı ve parlamentolu bir meşruti sistem yerine doğrudan doğruya meclis üstünlüğüne dayanan bir ihtilal yönetimi söz konusudur. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti dönemi, o dönemdeki ihtilalci yönetim tarzını düzenleyen ilk anayasada 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Bundan sonra Cumhuriyet'in ilanı ve arkasından meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistemi bir araya getirmeye çalışan 20 Nisan 1924 Anayasası'nın yapılışı geliyor. 1924 Anayasası'nın özelliği hem tek partili hem de çok partili dönemde uygulanabilmiş olması. Bu anayasanın bazı bakımlardan geçirdiği değişiklikler, rejimin geçirdiği değişikliklerin yanında pek küçük kalıyor. Bundan sonra da çok partili demokrasi denemesi iflas etmekte ve 27 Mayıs hareketi olmaktadır. Avrupa'daki anayasacılık hareketlerinin bilinen özelliklerini 1961 Anayasası'nın yapılışı ile ilgili çalışmalarda da görmek mümkün. Bu anayasa 27 Mayıs hareketinin bir ürünü. 27 Mayıs ise Türkiye'de çok basit bir anayasa çerçevesi içinde yürütülen klasik demokrasi denemesinin ve çok partili hayatın iflasını belirliyor. Artık bütün umutlar yapılacak olan yeni anayasaya kalmıştır. Toplumca yeni bir demokrasi denemesine girilecektir. 19. yüzyıl anayasacılarının kurumlar ve kurallar yoluyla bir çeşit sosyal pakt ya da toplum sözleşmesi ortaya koymaya çalışmaları gibi, 1961 Türkiye'sinde de girişilecek olan yeni demokrasinin kurallarını önceden ayrıntılı bir şekilde belirtmek, kurumlarını sağlamca kurmak ve denemeye ancak ondan sonra başlamak yolu seçilmektedir. Aslında Türkiye'nin gerçekten bir anayasa değişikliği geçirmesi gerekiyor idiyse, bunun için en elverişli zaman herhalde 1945'te çok partili hayata girişte olabilirdi. Böyle bir değişiklikten geçilmemiş olması, 1945'ten sonraki çok partili dönem boyunca çeşitli çevrelerdeki başlıca tartışmanın kurumlarla ve kurallarla ilgili bir anayasa tartışması olmasına yol açmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, başlangıçta çok partili hayata geçiş için anayasa ayarlamalarını zorunlu bulmadığı halde, 1950 iktidar değişikliğinden sonra bu zorunluluk üzerinde ısrar etmiştir. Buna karşılık Demokrat Parti, muhalefet yıllarında ve hatta ilk hükümet programında belirttiği görüşlere ters düşen bir tutumla, anayasayı yalnızca dil bakımından tekrar 1924 metnine döndürmekten öteye gitmemiş, kurulu mekanizmayı ve özgürlükler düzeyini kendisi için elverişli saymıştır. Bu durum rejimin aksayan yönleriyle anayasa arasında bir özdeşlik doğurmuş, anayasa değişikliğiyle birlikte rejimdeki aksaklıkların kendiliğinden ortadan kalkacağı yolundaki inanç hayli yaygınlaşmıştır. Böyle bir açıdan bakınca 1961 Anayasası dünyadaki anayasacılık hareketlerinin en saf örneklerinden biri olarak görünüyor. Giriştiği demokrasi denemesinde temel yapıya ilişkin ekonomik ve sosyal nedenlerle başarısızlığa uğramış bir ülke, devletin yönetim kurallarında ve kurumlarında değişiklikler yaparak başarı kazanacağını ummaktadır. Bunun ötesinde 20. yüzyıldaki anayasacılık hareketleri bakımından dikkati çeken bir başka yönü daha var 1961 Anayasası'nın. 27 Mayıs öncesindeki tartışmalar, çekişmeler daha çok rejim konularıyla, anayasa değişiklikleriyle ilgili olduğu halde, 1961 Anayasası'nda birdenbire uzun bir ekonomik ve sosyal haklar listesiyle karşılaşıyoruz. İşte bu yön, anayasanın amaç gösterici, program çizici yönü. Geri kalmış ülkelerin pek çoğunda görülen bir durum bu. Anayasalar yalnız olanı düzenlemekle ya da siyasal alanda uyulması gerekli olanları sıralamakla kalmıyor. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanda yapılması gerekenleri de gösteriyor. 1961 Anayasası'ndaki ekonomik ve sosyal hakların erişilmiş, kazanılmış haklar olmadığı muhakkak. Bunlar yine o anayasadaki 53. maddenin deyimiyle ulaşılması gereken amaçlar. Devlet bu amaçlara ulaşma ödevlerini ancak iktisadi gelişme ile mali kaynaklarının yeterli ölçüsünde yerine getirecek. Bununla birlikte ekonomik ve sosyal hakların devlet için birer ödev haline sokulup anayasayla ilan edilmesi bile başlı başına bir aşama sayılabilir. 1961 Anayasası'nın 1971 ve 1973'te geçirdiği önemli değişikliklerde toplumdaki güçler dengesinin değişmesiyle birlikte anayasaların nasıl zorlandığını gösteriyor. Anayasayla sağlanmış özgürlüklerin harekete geçirdiği toplum kesimleri yeni haklar istedikçe anayasanın yapısında bu isteklere karşı yeni ağırlıklar oluşturulmakta, sınırlayıcı nitelikte yeni kurallar getirilmektedir. 12 Eylül 1980, o anayasanın çöküşünü noktalayan tarihtir. 1961 Anayasası'nda yapılan değişiklikler, toplumun bütününü çalkalandıran şiddet olaylarını önlemeye yetmemiş, üstelik anayasa genellikle önlenmek istenen durumların ortaya çıkışından da sorumlu tutulmuş, sorunlarla baş edemeyen iktidarlar zaman zaman hem sorunları hem de sorunlar karşısındaki başarısızlıklarını anayasaya yüklemişlerdir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası konusundaki bu olumsuz değerlendirmeleri bir ölçüde benimsemiş bir metin olarak, özgürlükler karşısında otorite yönü ağır basan bir devlet düzeni getiriyor. Yasamanın daha verimli çalışır duruma getirilmesiyle birlikte, yürütmenin güçlendirilmesi ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkilerle donatılması, bu anayasanın devlet sistemine ilişkin en önemli özellikleridir. Bu bakımdan Türkiye'deki anayasa gelişmelerinde neredeyse 1920'den beri süregelen bir sarkaç hareketi seziliyor. Önce meclis üstünlüğüne dayalı iktidarların tutumlarıyla en yüksek noktaya yükselen otoriterlik eğilimi, 27 Mayıs döneminin ardından 1961 anayasasıyla öbür uçtaki bir özgürlük zirvesine fırlıyor. Ve sonra oradan da 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinden geçerek yürütme üstünlüğüne dayalı bir başka otorite anlayışına geri geliyor. Şimdi 1982 anayasasıyla yürürlükte olan kuralları iyi anlayabilmek, değişiklikleri doğru değerlendirebilmek ve devlet yönetimini düzenleyen temel hükümleri belli bir sürecin parçası olarak anlamlı bir biçimde yorumlayabilmek için bütün bu aşamaları iyi bilmek gerekiyor. Demek ki yürürlükteki kuralların açıklanmasına geçmeden önce Türkiye'deki anayasa hareketlerinin önemli yönleriyle ilgili olarak akla gelebilecek bazı soruların sorulması ve yanıtlanması gerekir. İkinci bölüm. Osmanlı Devleti'nde anayasa hareketleri. Soru 3. Osmanlı toplum yapısında batıdakine benzer bir evrimin olmayışı, devletin temel yapısındaki gelişmeleri nasıl etkilemişti? Batıda feodal düzenin çöküşü, merkezci ve salt yetkili krallıkları doğurmuş, bunun arkasından da burjuvazinin parlamentolu demokrasi için giriştiği çabalar gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu ise Avrupa'nın büyükçe bir kısmı henüz Orta Çağ kalıntısı bir feodal düzen içinde yaşarken, daha başlangıçta salt yetkili hükümdarın iradesine dayanan merkezci bir devlet olarak kurulmuştu. Osmanlılardaki tımar sistemi, batıdaki feodalitenin aksine, ülke üzerindeki egemenliğin parçalanması ve padişahla beyler arasında paylaşılması anlamına gelmiyordu. Batıda feodalitenin çöküşüyle birlikte burjuva sınıfı doğarken, Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulması aynı sonucu yaratmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ana vatan ve sömürge ayrımı güden bir sömürgecilik yapamaması, çoğunlukla askeri alanda başarılar ya da başarısızlıklar yoluyla değişen bir yönetici zümrenin tam anlamıyla merkantilist bir politika izleyememesi ve büyük keşiflerin önemli alışveriş yollarını Osmanlı toprakları dışına kaydırması, yer yer parlayan ticaret hayatının sönmesine yol açmış, tam anlamıyla yerli bir Osmanlı burjuvazisinin oluşmasını engellemişti. Kapitalist nitelikte bir burjuvazinin doğmaması, Osmanlı Devleti'nin örgütleniş düzenini de etkilemişti. Batıda feodal güç sahipleri ortadan kalkar ve devletler gitgide daha merkezci duruma gelirken, Osmanlı İmparatorluğu'nda tımar sisteminin çöküşü yer yer derebeyleri yaratmakta, halk yığınları eşkıyayla, mültezimle, ayan adı verilen taşra eşrafıyla ve zorbalaşan valilerle karşı karşıya kalmaktaydı. Osmanlı Devleti, merkezin otoritesini her yerde duyurabilen bir devlet olmaktan çıkıp, yerel nüfus sahiplerinin önünde boyun eğmeye başlamıştı. Bu nokta, Türkiye'nin rejim sorunlarını anlamak bakımından çok önemli. 19. yüzyılın başındaki çöküntü durumundan sonra, merkez otoritesinin yeniden kurulması, ülkenin çeşitli yerlerinde yerel zorbaların sultasından zarar gören halk için kurtuluş demekti. Oysa ayrı çağda Avrupa'nın bazı devletlerini merkez otoritesini sağlamlaştırma dönemini çoktan aşmış ve artık bu otoriteyi sınırlamak ve yazılı kuralların çerçevesi içinde tutmak çabalarına girişmişti. Bugün de temel yapı sorunlarını çözmüş ve yerel sömürme mekanizmalarını ortadan kaldırmış toplumlarda, merkez otoritesinin yavaş yavaş ortadan çekilmesi, insanlar için daha geniş bir serbestlik yarattığı halde, yerel sömürme bağlarını tam anlamıyla kuramamış olan ülkelerin bazı köşelerinde merkez otoritesinin varlığı ezici değil, koruyucu bir unsur olmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında tımar sisteminin çöküşünden sonraki uzun otoritesizlik dönemini henüz atlatmış olan ve yönetim alanındaki reformlar sayesinde yeni bir merkezci devlet sistemine yönelen Osmanlı toplumunda, meşrutiyet gibi otoriteyi sınırlayıcı bir isteğin halk yığınlarından gelmesi beklenemezdi. Derebeylerine karşı devletin gücüne sarılmak zorunda kalan halk merkezdeki yönetimin zayıflanmasını ve parçalanmasını istemiyordu. Nitekim meşrutiyet hareketi genel çizgileriyle okumuş bir azınlığın hareketi oldu. Sonradan bunu durdurmak isteyen hükümdar da o azınlığa karşı halkın desteğini değilse bile hareketsizliğini ve susuşunu sağlamakta sıkıntı çekmedi. Tıpkı yenileşme hareketleri gibi Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketleri de halkın dışında hatta halka karşı yürütülen yüzeysel birer çaba olmaktan öteye geçemedi. Batı'da ise burjuvazi yani toplumdaki tüm ekonomik gücü elinde toplamış olan bütün bir sınıf, parlamentolu demokrasiye ve anayasal bir düzene geçişin başlatıcısı ve yürütücüsü olmuştu. Soru 4. Senedi İttifak niçin Osmanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından sayılır? 1808 yılında Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın çağrısı üzerine silahlı adamlarıyla birlikte İstanbul yakınında çadır kuran ağyan ve beyler, daha önce hazırlayıp ittifakname adını verdikleri bir metni Padişah 2. Mahmut'un görevlilerine Kağıthane'deki Çağlayan Köşkü'nde kabul ettirmişler. Kendileri de görevlilerle birlikte bu vaatlerinin altına mühürlerini basmışlardı. Padişah tarafı can ve mal güvenliğine saygılı, zulümsüz, sağlam, hazineli, yiyicilikten uzak, vergi adaleti olan bir yönetim vaat etmekte, buna karşılık ayan da devletin işlerinde padişaha sadık kalacaklarına, sadrazamın şeriata uygun emirlerini padişah emri sayacaklarına, vergi ve asker toplamada, düşmana karşı koymada, asker ocaklarındaki isyanları bastırmada yardımcı olacaklarına, fesat ve haset erbabının kışkırtmalarından uzak duracaklarına söz vermektedirler. Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez görünürde de olsa padişah otoritesi sözleşme niteliğindeki bir belgeyle sınırlandırılmış olmaktadır. Bunun içindir ki Senedi İttifak padişahın, daha doğrusu ona ait yetkileri kullananların keyfi davranışlarını önlemek yolunda ilk yazılı belge diye bilinir. Bazı yazarlarca İngilizlerin 1215 tarihli Magna Carta'sına benzetilir. Oysa bu sınırlamaya cesaret edenler artık halk üzerinde kendi otoritelerini kurmuş olan derebeyleridir. Hatta çağrıyı yapan da aslında onlardan biri. Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk ayağanlığından gelip sadrazam olmuştur. Senedi İttifak ayağının elde ettiği hakları devlet ileri gelenlerine karşı korumak, derebeyliği de Avrupa'daki feodalite düzeni gibi meşrulaştırarak hakların babadan oğula geçmesini sağlamak amacını gütmekteydi. Nitekim senetteki 7 şartın ardından gelen zeyl, belgeyi imzalayanların yerine geçecek, onların da bu vaatlerle bağlı sayılacaklarını belirtmektedir. Senedi ittifakın asıl önemli olan yönü, ayağına bir çeşit direnme hakkı tanımış olmasıdır. Ayan, baştakilerin keyfi işlemlerine karşı koyabilecek, haksızlığa uğramış olanlar bu karşı koyma sırasında öbür ayandan yardım göreceklerdi. Demek ki Batı toplumlarında feodal düzen çoktan tarihe karışır ve onun yerine burjuva düzeni geçerken, Osmanlı toplumu otoritesine her yerde boyun eğdiren merkezci bir devlet yapısına henüz kavuşmuş olmamakta, tam tersine derebeylerin egemen oldukları bir düzene doğru kaymaktaydı. Soru 5. Osmanlı İmparatorluğundaki ıslahat hareketlerini iktidarın sınırlanışı açısından nasıl yorumlamak gerekir? 19. yüzyılın ilk yıllarında, hatta 18. yüzyılın sonlarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketleri, ilk önceleri herhangi bir siyasal nitelik taşımamaktaydı. Bunların temelinde daha çok devletin ardı arkası kesilmeyen askeri yenilgilere uğramasından doğan bir endişe yatmaktadır. Yalnız bu hareketlerin yanında meşveret usulünün yavaş yavaş yeniden canlandırılmaya başlaması da sınırlı iktidara doğru gidişin belirtisi sayılabilir. Devletin kuruluş yıllarında sık sık başvurulmuş bir usul olan meşveret, padişahlarca alınacak kararlarda devletin ileri gelenlerine danışılması anlamına gelirdi. Bu açıdan bakılınca 2. Mahmut'un aslında adliye işlerine bakmak üzere kurduğu Meclis-i Ahkam-ı Adliye bir anlamda yasama işi de görmekte, sonunda padişahın iradesi olarak belirecek olan yasa niteliğindeki düzenleyici kuralların hazırlanmasına katılmaktadır. Yönetim ve askerlik işleri bakımından Dar-ı Şura-i Bab-ı Ali ve Dar-ı Şura-i Askeri adlarıyla meydana getirilen kuruluşlar da mutlak padişah otoritesinin yanında yer alan yardımcı organlar olmaktadır. 3. Selim zamanında başlayıp 2. Mahmut'la birlikte hızlanan bu gelişmeler henüz tam anlamıyla iktidarın sınırlandırılması niteliğini taşımıyor. Olsa olsa mutlak otoritenin işleri iyi bilenlere danışılarak uygulanması, daha sağlam temellere dayandırılması söz konusudur. Hatta bir anlamda bütün bu kuruluşların meydana getirilmesine yol açan 3 Kasım 1839 tarihli Gülhane Hattı Hümayunu'nu da mutlak otoriteye karşı dıştan getirilmiş bir sınırlama sayamayız.